Değerli Erkam TV izleyicileri, kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik bizlerle olacak. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu haftaki Kur'an konumuz vahiy olacak. Allah'ın ayet-i kerimelerinden hareketle vahyin mahiyetini kavramaya çalışacağız kıymetli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Tabii ki peygamberlik veya din, Allah veya Allah ile kul arasındaki kulluk münasebetleri gibi konulara girdiğimiz zaman, bu konular söz konusu olduğu zaman burada karşımıza çıkan en önemli Kur'an kelimesi vahiy.
Vahiy, iletişimin evet. Temeli.
Yani Allah ile kullar arasındaki iletişimin ifadesi vahiy ile anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi vahiy kelimesinin kökenine baktığımız zaman bu tabi Arapça bir kelime ve bunu Araplar yani Allah'ın peygamberi vahiy anlamı dışında tamamen kendi günlük konuşmalarında kullandıkları bir Arapça kelime.
Tedavülde olan bir kelime. Biliyorlar tabii, yani.
Biliyorlar. Ve bunun manası işte bir şeyi bir noktadan diğer noktaya gizli bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaştırmak.
Gizli ve hızlı da
evet.
Var yani.
Dolayısıyla kelimede bir defa bir bilgi söz konusu. Yani bir haberi, bir bilgiyi iletme söz konusu. Kelimenin içerisinde bu anlam var. İkinci olarak da bu bilginin hızlı bir şekilde ulaştırılması var ve gizli olarak. Yani dolayısıyla aslında bu kelimenin ifade ettiği anlamı yani iletişim açısından ifade ettiği anlamı günümüzde anlamak daha da kolaylaştı.
Evet. Teknolojik
imkanlar neticesinde. Mesela diyeyim ki telefonla diyelim ki eskiden yine kablolu falan telefonlar vardı. Daha sonra bu kablosuz telefonlar falan çıkınca cep telefonları. Şimdi bakıyoruz yani bir iletişim sağlıyoruz ama ne efendim sesin geldiği yolu görebiliyoruz.
Evet.
Ne onu efendim bize ulaşıncaya kadar hangi kimse işitiyor.
Ne de yavaş gayet hızlı.
Ne de çok hızlı bir şekilde.
Evet. Yani, vahiy gibi.
Buradan yani vahiy anlamada günümüzün teknolojik iletişim imkanları gerçekten bize çok büyük imkan tanıyor.
Güzel
yani en uzak mesafeler, yani buradan bir de dünyanın en 10 bin kilometre ötesine bile anında bir saniyede bunu ulaştırabiliyoruz. Diğer yazılı şeyler de böyle. Yani sesin iletilmesi, görüntünün iletilmesi veya yazının işte mesajlarımız veya diyelim ki maillerimizle ulaştırılması. Bunlar bize vahyin mahiyeti hakkında aslında bize bir bilgi vermiş oluyor. Böyle olunca Cenab-ı Hak bu iletişimle alakalı kullanılan bu vahiy kelimesini bu kez Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok farklı iletişim biçimleri için kullandığını görüyoruz.
Evet, kendi tekelini alıyor gibi biraz daha. Vahiy özel bir anlam katıyor.
Özel bir anlam katıyor ama vahyin dildeki ne kadar sözlük anlamları varsa hepsini de ilgilendiren Kur'an-ı Kerim'de kullanımlar söz konusu. Şimdi tabii biz vahiy deyince özel anlamdaki bir vahiy anlıyoruz. O da Cenab-ı Hakk'ın kullar arasından seçmiş olduğu elçilerine yani peygamberine, elçilerine kendi muradını gizli ve hızlı bir yolla çok net bir şekilde onların kalbine ulaştırması. Yani dininin emirlerini, haramlarını, helallerini, buyruklarını ulaştırması diye özel anlamda vahiy bu şekilde tarif ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunun dışında da genel anlamda vahyin kullanıldığı alanlar var.
Bal arasına vahyetti diyor mesela. Namus
yani neredeyse yani Allah'ın bütün varlıkla veya bir kısım varlıktan kendi arasındaki ilişkileri yani iletişimlerine evet. Varıncaya kadar kelime kullanılıyor. Şimdi mesela Cenab-ı Hak insan peygamberler dışında başka insanlara da vahyettiğini bize bildiriyor. Mesela biz diyor Musa'nın annesine ve uhayna ila ummi Musa en ardi'i. Biz diyor Musa'nın annesine işte kucağındaki o Musa'ya bebeğe onu emzir. Eğer bir onunla ilgili bir endişede bulunursan öldürürler diye bir korkun olursa bu kez bunu bir sandukaya koy ve Nil Nehri'ne bırak diye vahyettik. diye Musa'nın annesine vahyettiğini bildiriyor, evet, Cenab-ı Hak.
Peygamber olmasına rağmen
olmasına rağmen. Mesela işte Cenab-ı Hak hayvanlar aleminden bir örnek seçiyor bize. Demin buyurduğunuz gibi Nahl suresinin 67-68 ayet-i kerimelerinde ve avha rabbuke ile nahli. Bu kez Cenab-ı Hak bal arasına vahyettiğini bize bildiriyor.
Evet.
Rabbin, senin Rabbin diye bal arasına vahyetti. İşte efendim kendine kovanlar yap. Sonra şu bölgelere git, oralardan çiçekleri topla getir diye balı nasıl yapacağı noktasında onu tarif eden bir Cenab-ı Hakk'ın bal arasına vahyi var.
Talimat ilham ediyor gibi.
Evet. Şimdi tabii bu ayet-i kerimede şöyle anlaşılmaması lazım. Yani Cenab-ı Hak arıya vahyediyor. Demek ki hayvanlar içerisinde sadece arıyı seçmiş, ona vahyetmiş ama diğer hayvanlar kendi hallerine bırakmış, onlar ne yaparsa yapsınlar değil. Orada aslında bir kıyas yoluyla illa Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de işte bal arısını, ineği, koyunu, işte efendim ipek böceğini, yani bir şey üreten, bir şey yapan, ki her hayvanın kendine göre bir vazifesi vardır, evet, canlının. Ta diyelim ki bakterisinden en büyük filine varıncaya kadar yarattığı hayvanatın bu hayatta yaptığı işler var ve üstlendikleri sorumluluklar var. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş. Dolayısıyla biz buradan bal arasına vahyetmesi gerçeğine hareketle Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün hayvanat, böcekleri varıncaya kadar onlara vahyettiğini, onlara ne yapacaklarını bildirdiğini, emrettiğini, onların içgüdülerine, özne bunu koyduğunu anlamış oluyoruz.
Yani şöyle diyebilir miyiz kıymetli hocam? Allah-u Teala parçayı zikretti ama tamamını kastetti.
Tabii ki bu şekilde. Buradan şunu da anlıyoruz. Mesela peki Cenab-ı Hakk'ın diğer yıldızlar, işte cemadat dediğimiz, nebatat dediğimiz, efendim onlara vahiy var mı diye düşündüğümüz zaman onunla ilgili de bir kullanım söz konusu. Mesela Cenab-ı Hak semalardan bahsediyor. Fussilet suresinin 12. ayet-i kerimesinde فَقَضَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ fi yawmayni ve ohha fi kulli semayin amraha. Allah Teala gökleri 7 kat olarak tanzim etti ve her bir semaya yapacağı işleri vahyetti. De buna şey efendim emretti falan diyebiliriz.
Bildirdi
falan diyebiliriz, evet, ve kullandığı kelime neticede yani Allah ile o varlık arasındaki iletişimi sağlayan vahiy kelimesi kullanıyor. Peki buradan ne anlıyoruz biz? Cenab-ı Hak semaları emrettiği gibi yeryüzüne de emrediyor. Dağlara, denize de emrediyor. Bütün cemadata da aynı zamanda yani taşına, toprağına bile ne yapması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini Cenab-ı Hak ona bildiriyor veya ona öğretiyor. Onun diyeyim yapısına bunu koyuyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün varlıkla bu şekilde bir iletişimi söz konusu, konuşması söz konusu ve yarattığı her varlıkla Allah'ın vahiy yoluyla bir iletişimi Kur'an-ı Kerim bunu bize söylemiş oluyor. Diğer taraftan bir de mesela meleklerin vahiyinden bahsediyor Cenab-ı Hak.
Onlar da vahiy ediyor.
Tabii melekler de mesela Meryem validemizle konuşmalarında diyelim ki işte efendim yine vahiy kelimesi kullanılıyor. Sonra Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda mesela havarilere vahyi var. Yani ve iz evhaytül havariyine İsa aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Evet. Tam ona Cenab-ı Hak vahyetti ama etrafındaki havariler peygamber değil. Onun tabileri. Onun diyeyim ki ashabı. Ama biz diyor havarilere vahyettik diyor. Demek ki onlara da Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği, kalplerine bildirmiş olduğu bir Allah'tan onlara gelen bir bilgi söz konusu ve bunu da Kur'an-ı Kerim vahyi diye ifade ediyor. Bu şekilde bir de İnsan insana vahyi var.
Kendi arasında
konuşmalara ama yine burada bir hızlı işaretle ima etme, konuşma anlamında bir kullanım görüyoruz. Mesela Zekeriya aleyhisselam, Cenab-ı Hak ona hanımının hamile kaldığına bir işaret olmak üzere 3 gün sen dilin tutulacak, konuşamayacaksın diye efendim bir alamet verdi. Ve gerçekten Zekeriya, Resulullah Aleyhisselam gibi konuşan Zekeriya Aleyhisselam bir anda konuşamaz hale geldi.
Sus oldu.
Sonra tabii etrafındaki insanlara bu açık işareti, delili görünce bu kez konuşacak da mecal olmadığı için onlara da Allah'ın büyüklüğünü işte tesbih edin, Allah'a kulluk yapın diye bunu söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا Bukuten ve aşiyye. Onlara ya Allah çok büyük bir Allah. Ne derse yapıyor. Kudreti sonsuz. Bak benim yaşım 100. Hanımın yaşı diyelim ki efendim o da benim gibi. Ama Cenab-ı Hak bize bir çoluk çocuk, evet, müjdeledi ve efendim bu olmak üzere, dolayısıyla böyle bir Allah'a tesbih edin, namaz kılın diye işaret ediyor.
Konuşamıyor olmasına rağmen vahiy, yani oradaki evhayna fiiliyle imada bulunmuş
oluyor. İmada bulunmuş. Dolayısıyla kelimenin her türlü, yani sözlükteki her anlamı orada ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de bir yer buluyor, mâkes buluyor. Daha ilginç bir şey var. Mesela cin ve insan şeytanların kendi arasındaki gizli konuşmalarına Cenab-ı Hak yine vahiy kelimesiyle anlatıyor. Dolayısıyla yani vahiy kelimesi nötr bir kelime. Yani ilahi nübüvvet vahiy, Kur'an vahiy anlamında olabileceği gibi, yani iki kişi arasında gizli konuşmalar anlamında da yine bu kelime kullanılıyor. Diyor ki ve inne şeyatine leyuhuna ba'dun ila ba'din zukhrufil kavli gurura. Allah peygamber düşmanları olan bu cin ve insan şeytanları birbirlerine diyor böyle süslü, yani o peygamberin aleyhine düşmanlık yapmak üzere süslü kelimeleri diyor birbirleri gizli gizli konuşuyorlardı, paylaşıyorlardı.
Yani vahiy kelimesiyle kullanılıyor.
İletişim kuruyorlardı diye bununla efendim söylemiş oluyor. Dolayısıyla baştan baktığımız zaman vahiy gizli, hızlı yolla bir iletişim, bir bilgiyi aktarma anlamında çok geniş bir alanda Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığını görüyoruz.
Çok geniş bir alana sahip vahiy kelimesi.
Tabii bunlar bize yani vahiy kelimesi anlama noktasına yardımcı olmuş oluyor. Şimdi tabii bizim esas üzerinde duracağımız nokta
daha çok Allah'ın peygamberleriyle olan ilişkisi.
Özel anlamda özellikle Cenab-ı Hakk'ın kullar arasından seçmiş olduğu ve yüce dinini onlara öğretmek üzere, yani buyruklarını bildirmek üzere o peygamberlerle konuşma biçimine biz efendim üzerine vahiy diyoruz. Biz daha çok onun üzerine tabii durmuş olacağız.
Bu noktada kıymetli hocam, dilerseniz vahiy, yani Allah-u Teala'nın peygamberlerine bahsettiğiniz üzere emirlerini ifade etmek üzere vahiy kelimesine geçmişken bunun çeşitlerine değinmek gerekebilir. Bundan başlamak gerekebilir. Bu noktada Şura suresi 51. ayet-i kerimede Allah-u Teala peygamberlerine vahiy çeşitlerini, peygamberlerine vahyetmiş olduğu şeyin çeşitlerinden bahsediyor bize. Dilerseniz oradan devam edebiliriz kıymetli hocam.
Yani şimdi şöyle, bir defa vahiy bu özel anlamda, yani Cenab-ı Hakk'ın dinini emretmesi, dinini öğretmesi, buyruklarını bildirmesi anlamında vahiy, Hazreti Adem Aleyhisselam başlayarak Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelene kadar peygamber varsa hepsi için bu iletişim biçimi geçerli. Çünkü Cenab-ı Hak mesela Nisa, o ayete gireceğim inşallah. Nisa tamam. Suresinin 163. ayet-i kerimesinde inne evhayne ileyke kema evhayne ila Nuhin ve nebiyine min ba'di diye başlayarak Resulüm biz sana bu Kur'an-ı Kerim'i vahyettiğimiz gibi senden önce Nuh'tan başlayarak ondan sonra bütün peygamberler İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp böyle
bütün sayılan efendim, peygamberlere.
Tabii yani Kur'an-ı Kerim'in 25 tane peygamberi varsa en azından bir yarısının orada ismi geçiyor. Yani bütün peygamberler demek. Onlara vahyettik. Davud'a zeburu verdik. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda bizimle konuştu tarzında. Kur'an-ı Kerim'in ismi geçen o peygamberlerin hepsine aynen peygamberimize vahyettiği gibi Cenab-ı Hakk'ın vahyettiğini ve emirleri onlara ulaştırdığını ayet-i kerime söylüyor. Dolayısıyla Allah'tan bu şekilde vahiy almak sadece Efendimiz Aleyhisselam mahsus bir şey değil.
Bu tek başına olmadı yani.
Gönderilen bütün peygamberin ortak bir özelliği.
Bir halkanın sonuncusu gibi Efendimiz.
Tabii, Efendimiz bir halkanın sonuncusu gibi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın genel anlamda beşerle, özel anlamda peygamberle o vahiy yoluyla iletişimi de buyurduğunuz Şura Suresi 51. ayet-i kerimesinde şu şekilde anlatıyor. Üçe Cenab-ı Hak ayırıyor onu. Üç yollu bir iletişimden bahsediyor. Bu da aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerle o dini vahyi ulaştırmasının yollarını bize göstermiş oluyor. Ayet-i kerime şöyle. Estağfirullah. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَيْ حِجَابٍ اَوْ يُرْسَ رَسُولًا فَيُّحِي بِزْدِهِ مَا يَشَى اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Şimdi bir defa söz konusu olan şu beşer. Diyor ki efendim hiçbir beşer Allah onunla konuşmaz. Yani Allah'ın konuştuğu hiçbir beşer yoktur. Söze böyle başlıyor Cenab-ı Hak. Orada kalacak olsa demek ki hiçbir iletişim olmayacak gibi anlaşılabilir. Evet, kalmıştık. Ama illa vahyen diyerek birinci sıraya vahyi koyuyor. Şimdi Cenab-ı Hak beşerle vahiy dediğimiz bu iletişim yoluyla Cenab-ı Hak konuşur. Bu bir konuşma biçimidir. Cenab-ı Hakk'ın konuşma tarzıdır vahiy.
Bu şekilde maksadını iletir.
İletir. Bu şekilde muradını efendim iletir. Şimdi diğerlerini geçmeden biraz bununla durmak istiyorum. Şimdi ayet-i kerimede وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ وَيَا لِنَب۪يِّنْ buyurulmuyor. Hı-hı. Beşerin diyor.
Önemli bir nokta.
Ve efendim vahiyde konuşur diyor. Bu açıdan beşer kelimesi yani bütün beşer olan herkesi, yani insan olan herkesi kapsadığı için Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her insanla vahiy yoluyla ayet-i kerime konuştuğumuzu söylüyor. Yani Allah'ın yarattığı her insanla Allah konuşuyor.
Bu ayet-i kerimenin neticesi evet, budur. Bu. Elhamdülillah.
Yani ama bunların içerisinde peygamberle böyle konuşma biçimi daha farklı. Daha diyelim ki efendim onun mahiyeti farklı. Dolayısıyla burada tabii bizim insanın Allah katındaki değeri, önemi ifade edilmiş oluyor. Kim olursa olsun, kafiri, münafığı, Müslümanı, kim olursa olsun Allah yarattığı her beşerle ve onun kalbiyle Yüce Rabbimiz vahiy yoluyla sürekli konuşma halindedir. Ama bir kısım insanlar Cenab-ı Hakk'ın bu konuşmasını efendim inanırlar, bilirler ve Allah'ın bu konuşmasına efendim karşılık verirler.
Belki fark ederler diyebiliriz hocam.
Fark ederler, farkında olurlar, konuşurlar. Allah yine iletişim içerisinde evet. olurlar. Ama bir kısım insanlar bu gerçeği bilmedikleri için, anlamadıkları için Cenab-ı Hak onların kalbine sürekli kulum ben buradayım, bak seninle konuşmak istiyorum diye dediği halde ona karşı bilgane kalabilirler.
Allah korusun.
Şöyle bir örnek verebiliriz. Yani Yüce Rabbimiz sürekli bizi efendim bir telefon konuşması örneği verecek olursak Yüce Rabbimiz yarattığı her insana onun kalbiyle sürekli alo kulum.
Evet.
Neredesin? Tamam ben buradayım. Seninle konuşmak istiyorum. Sana zaten efendim haliyle sürekli konuşuyorum. Bak sana efendim yaşatıyorum. İşte efendim sana bütün nimetlerimi ikram ediyorum. Bütün kainat senin efendim emrinde sana hizmet ediyor. Ayrıyeten ben seninle daha özel anlamda ya işte efendim sen bana Rabbim de ben sana kulum diyeyim. Sen beni sev ben seni seveyim. Sen beni zikret ben seni zikreteyim. Şimdi ayet-i kerimede tezkürûni ezkürküm. Beni zikredin, ben de zikredeyim diye. Nasıl olacak bu iş?
Evet.
Yani ne şekilde biz efendim Allah ile bu karşılıklı zikrimizi yapacağız? Yani udu'uni estecib leküm.
Dua edin, icabet edeyim
diyor. Yani kullarım sana beni soruyorlar. De ki ben çok yakınım. Fe inne garib ucibu davet edda'i. Bu nedir? Bu şimdi işte Allah yarattığı her beşerle vahiy yolu konuşur. İfadesinin bu ayet-i kerimler bunun tefsirini yapıyor.
Kesinlikle hocam.
Mesela ma vedda'ke rabbuke ma kala. Rabbin diyor seni diyor terk etmedi ve sana darılmadı. Allah yarattığı hiçbir kul terk etme darılmaz. Cenab-ı Hakk'ın terk etme darılma diye bir efendim özelliği yok, vasfı yok. Doğru. Yarattığı her kulun yanında. Cenab-ı Hakk'ın her kulunu beraber. Yarattığı her kulunu sürekli vahiy yoluyla onun kalbiyle Cenab-ı Hak tarafından kanal açık. Ve sürekli orada bir efendim iletişim gerçekleşiyor. Fakat biri tarafta kul ama bunun farkında olanlar var, farkında olmayanlar var. Cenab-ı Hakk'ın bu konuşmasına karşılık verenler, vermeyenler var. Orada tabii bizim şeylerimiz çeşit çeşit efendim durumlar söz konusu olabilir.
Evet. Yani bütün bu zikrettiğiniz ayet-i kerimeler hocam aslında Allah-u Teala'nın bizimle olan iletişim biçimlerini gösteriyor.
Tabii. Mesela diyoruz ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Fatiha'da Cenab-ı Hak'la konuşuyoruz. Hamdimizi arz ediyoruz. Sonra işte sana kulluk yaparız diyoruz. Kime söylüyor biz bunu? Karşımızdaki Rabbimize söylüyoruz.
Doğrudan.
Ondan sonra diyor ki ihtina sıratıl müstakim sıratıl cenab-ı aleyhim. Yarın bizi doğru yola iliştir. Efendim nimetlerin yoldukluğu yoluna. Şimdi müfessirler diyor ki burada Cenab-ı Hak sıratı iki defa kullanıyor.
Evet iki defa kullanıldı.
Sıratı müstakim nimetlerin yolu. Burada diyor aynı zamanda Allah'a kulluk da yani bir insanın bir müminin Allah'a kulluğunda iki yoldan bahsediyor Fatiha suresi. Birinci yol Allah'tan kula gelen yol. Hı-hı. Yani Allah'tan kula gelen o kanal diyelim yani. Bu iletişim kanalı gibi telefon gibi düşünebiliriz. Açık olması. İkincisi de kuldan Rabbine doğru giden yol. O da kulun Rabbine kulluğunu arz etmesi. Zikrini duasını arz etmesi. Şimdi Allah'tan kula gelen o yolda hiçbir zaman ebediyen tıkama söz konusu değildir.
Doğru.
Yani velev ki kafir bile olsa. Şimdi Cenab-ı Hak kafir kulunun da efendim kalbine sürekli yolunu açık tutuyor. Çünkü inandığı zaman Rabbini yanında buluyor. Tövbe ettiği zaman yanında buluyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ın o kanalı açık tutmasa diyelim ki sen tövbe ettiği zaman nasıl Cenab-ı Hakk'ı nerede bulacağız biz?
Evet. Evet, kesinlikle.
Ya istiğfar ettiğin zaman onun efendim affını nasıl nerede bulacağız? Orada hazır.
O kanal hep açık yani.
O kanal açık. O kanal açık. Ama kullar tarafından o kanalı diyelim çok iyi açık tutanlar vardır. Peygamberler olduğu gibi. Orada hiç yani tamamen kapalı tutanlar da olabilir. İşte kafirler ve müşrikler olduğu gibi. Dolayısıyla buradaki birinci ayet-i kerimeyi bir defa her insanın kendisi iyi düşünmesi lazım.
Kendinden bir şeyler alması lazım, bulması lazım.
Rabbim bana çok yakın. Rabbim beni anıyor. Benim onu anlamı istiyor. Rabbim benim yanımda dua etmemi, icabet etmeyi istiyor. Rabbim bana sürekli her haliyle kulum neredesin ben buradayım diyor. Ama ben acaba Rabbimin bu yakınlığına, Rabbimin bu konuşmasına, Rabbimin bu iletişimine acaba ben ne şekilde efendim karşılık veriyorum? Hiç aldırış mı etmiyorum? Bigane miyim, gafil mi yoksa ona karşılığında ben de ya Rabbi ya Rabbi diye sürekli ona karşı diyeyim ki efendim bir konuşma halinde miyim diye bunu düşünmemiz lazım.
Kesinlikle hocam. Evet. Her birimizin hissesi.
Şimdi burada tabii bir de peygamber vahyine geçmeden önce bir de ilhamla ilgili bir noktaya temas etmek istiyorum.
Buyurun hocam.
O da şu. Şimdi bizim ulemamız peygamberlere gelen vahiyle peygamber dışındaki diye ki Kur'an-ı Kerim örnekleyince Musa Aleyhisselam'ın annesidir, Meryem validemiz falan onları misal verdik ya. Yani peygambere gelen din vahyi, kitap vahyi ile peygamber olmayan insanlara Allah'tan gelen o bilgi, kalbe gelen bilgiyi birbirine ayırmak için, bunlar birbirine karışmasın diye bizim ulemamız yani orada bir kavram ortaya çıkarmıştı, ilham kavramını. Yani vahiy peygambere, yani şey o şey karışmasın. Evet. Yani o kitap vahyi, din vahyi.
İkisi aynı olmasın.
Olmasın. Bir de efendim kafalarımız karışmasın. Yani o şey din çok
evet,
mühim bir şey çünkü.
Hocam.
Herkesi bağlıyor, onun bir hesabı var. Ahirette efendim onun hesabı görülecek. Dolayısıyla bir karışık olmasın diye ayırmışlar ve peygamber dışındaki efendim varlıklara, insanlara gelen efendim bilgiyi ilhamla ayırmışlar. Dolayısıyla o yani her gönül Allah'a, Allah'ın konuşmasına açıktır. Cenab-ı Hak'tan o gönüle ilhamlar da gelir. Ve insan o ilhamlar karşısında diyelim ki mümin, ona göre diyeyim ki halini düzeltir, güzelleştirir, mutlu olur, sevinir. O şekilde Rabbi ile beraberliğini devam ettirebilir.
Kesinlikle.
Ama kalbe gelen ilhamlar da karışık gelebilir. O da nedir? O da işte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki müminin kalbine diyor Allah'tan, melekten bir de şeytandan gelen iki diyor ilham bulunur diyor.
Bunu nasıl ayıracağız?
Tabii nasıl ayıracağız? Şimdi melekten gelen ilham mümini hayra yönlendiren, hayırlı işler yapmaya yönlendiren bir o duygulardır, bilgilerdir. İşte mesela diyeyim ki efendim şey yapıyorsun, bakıyorsun, aa diyorsun ya ben namazımı kılmamıştım falan birden içine
ilham geliveriyor.
Geliyor. Veya diyeyim ki birisine bir borcum vardı, unutmuşsun diyeyim ya sen niye borcunu vermedin, ver falan. İşte birisini diyeyim ki efendim ziyaret edecektin unutmuştun ya kalk git falan tarzında yani insan iç konuşmalar böyle oluyor. Eğer o iç konuşmalar bizi Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnet çerçevesinde hayra yönlendiren konuşmalarsa, duygularsa bunlar Allah'tan, melekten gelen
ilhamlar olmuş oluyor. Kesinlikle.
Ama orada diyeyim vesvese dediğimiz böyle kötülüğü yönlenen şey varsa bu da şeytandan gelmiş oluyor. Bu noktada mutasavvıflarımız tabii çok tabii hassas davranıyorlar ve tasavvuf kitaplarımızda bu ilhamla alakalı daha detay şeyler söz
daha
konusu.
Derinleşiyorlar evet.
Derinleşiyorlar ve orada diyorlar ki efendim benim gönlüme mesela bir Bayezid Bistami Hazretleri'nin bir tespitini aktarmak istiyorum. Diyor ki benim gönlüme bir bilgi dolduğu zaman içimden diyor ki efendim şunu yap, şunu yapma şöyle falan tarzında bir İçten doğan bir bilgi ve bir yönlendirme. Bir şey dolduğu zaman içime ben diyor onu iki adil şahide onaylatmadan kesinlikle ona amel etme.
Kimdir bu iki adil şahit?
İki adil şahidin birisi Kitabullah, diğeri de sünnetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Şimdi iki adil şahit bunlar ama bir insanın kalbine doğan bu ilhamı bu iki adil şahide onaylatması için o kişinin bu iki adil şahidin kim olduklarını, ne olduklarını oradaki bilgileri bilmesi lazım.
Çok iyi kavramış olması lazım.
Ha, onu kavramanın takdirde biz efendim o onaylatma söz konusu olamaz. Yani bu da aynı zamanda büyük bir derin bir İslami bilgi yani yeterli bir İslami bilgiyi de gerektirmiş oluyor.
Kesinlikle.
Şimdi geçiyoruz.
Ev yurt ile Resulen.
Evet, evet ama buradaki efendim peygamberler müstesna varlıklar. Cenab-ı Hakk'ın onlara vahiy ise burada aracısız. Birinci şıkta hiçbir aracı kullanmadan direkt Cenab-ı Hakk'ın peygamberin kalbine buyruğunu, ilahi buyruklarını bildirmesi. Bakıyoruz peygamber hayatına bakıyoruz. Bu şekilde vahiyler var. Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım. Efendimiz Aleyhisselam'a yani bir aracı olmadan, yani bir perdenin arkasından, bir ağaçtan veya Cebrail Aleyhisselam'ın gelerek bir elçi vasıtasıyla o vahiy getirmesinden ayrı olarak, aracısız olarak Cenab-ı Hak'tan Peygamber Aleyhisselam'a vahyin gelmesi bir sünnet vahidi olur. Birer onu konuşacağız zaten.
Evet.
Kur'an-ı Kerim vahidi olabilir. Kur'an-ı Kerim vahidi ilgili olarak bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'a gelen birkaç örnek verilmektedir Sevan Hocam.
Evet.
Bunların bir tanesi Aminler Resulü'dür.
Doğrudan.
Bakara Suresinin son iki ayet-i kerimesi.
Miraç'ta Aminler Resulü'dü
bildiğimiz
alıyorsun.
Efendim o iki ayet-i kerimenin Miraç'ta arada Cebrail'in tavassutu yani aracılığı olmaksızın verildiği. Bir de yine İsra Suresi'nde ve kadar Rabbuke diye başlayan 23 ile 49 ayet-i kerimelerinde yine Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselam'a bu şekilde aracılığı verildiği kaynaklarımızda geçmektedir.
Mevcut, evet.
Dolayısıyla demek ki Allah isterse böyle bir aracı olmaksızın da peygamberine ilahi vahyini, kitap vahyini gönderebilir. Efendimiz'e bu örnekle söz konusu. Şimdi ikinci olarak min verai hicabin,
perde arkasından.
Yani bir diyelim ki duvar arkasından, bir ağaç arkasından,
ağaç arkasından,
perde arkasından.
Hazreti Musa'da olduğu gibi.
Oradan efendim sesin yankılanması ve o sesin direkt peygamberin kalbine değil kulağına gelmesi. Şimdi böyle bir örneği Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'a ilgili görüyoruz. Mesela diyor ki Musa Aleyhisselam diyor o vadiye geldiği zaman min şeyatı il vadil eymeni fil bukatil mübareketi mine şecerat
eyya
Musa.
Evet.
Evet. Yani o vadiye geldi diyor. Orada diyor sağ tarafta bir ağaçtan işte eyya Musa, ey Musa işte ben senin Rabbinim tarzında o vahiy gelmeye başladı. Dolayısıyla bu da şuna benzer. Yani teşbihata olmaz. Mesela diyelim ki bir camide diyelim ki İmam Efendi mihrapta bir namaz kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Veya diyelim ki işte müezzin bir camide ezan okuyor. Ama bakıyoruz ki bu hoparlör vasıtasıyla o sesler ne yapılıyor? Çok farklı, caminin farklı yerlerine veya dışarıda farklı yerlerine ne yapıyor onlar? O sesler
yayılıyor.
Yayılıyor.
Evet.
Şimdi bakıyorsun ki duvardan bir ses geliyor. Yani ezan sesi veya da Kur'an-ı Kerim sesi. Halbuki orada kişi, o ezan okuyan kimse orada değil. Kur'an okuyan oraya bir hoparlör konmuş. O sesin yansıtıcı koymuş. Sanki o ses efendim o duvardan geliyormuş
gibi. Evet, sanki perde arkasından da aynı şey gibi.
Evet. O şimdi perde arkasından vahiyle o efendim bir mikrofon tesisatıyla bir sesi ulaştırmak evet. Birbirine benziyor yani. Bu şekilde falan bir vahiy biçimi de var. Musa Aleyhisselam'ın da o şekilde vahiy aldığı ifade ediliyor ayet-i kerimelerde. Bu da Cenab-ı Hakk'ın peygamberiyle vahyetmesinin ya da konuşmasının bir çeşididir.
Son çeşidinde sonra, alabiliriz kıymetli
hocam. Ev yursle rasulen feyuhyi bizni ma yeşâ veyahut da efendim
bir elçi gönderir.
Esas bunun üzerine biraz durmamız lazım. Vaktimiz elverişli değilse
bir sonraki programda da devam edebiliriz.
Cenab-ı Hak bir elçi gönderir ve bu elçi Allah'ın muradını o peygambere vahyeder. Yani Allah o elçiye vahyeder.
O da
gelir.
Peygambere götürür.
Gönderilmiş oldu peygambere. Ev yurse rasulen feyuhyi biznihi mayeşe. Allah'ın izniyle Allah'ın dilediği ayet-i kerimeleri o peygambere vahyeder. Yani ona ulaştırır. Şimdi aslında bütün peygamberler için ama özel anlamda Efendimiz Aleyhisselam için ve Kur'an vahiy için geçerli olan en önemli Allah'ın peygamberle konuşma yolu ve Cebrail'in o vahiyi getirmesi aslında bu üçüncü şıkta.
Bu seçenek ve en çok da zannediyorum bu şekilde gerçekleşiyor. Evet,
bu şekilde. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam kendisine vahiy ne şekilde geldiğini şey yaparken anlatırken işte bazen uykuda geldiğini, bazen böyle diyeyim ki efendim meleğin bir insan suretine geldiğini, bazen diyeyim ki efendim daha farklı böyle onların çeşitlerin yollarını anlatırken şimdi Efendimiz buyuruyor ki bana diyor vahyin en ağır gelen şekli biçimi melek gelir diyor ben onu göremem ama böyle çıngırak sesiyle gelir diyor. Hatta diyor geldiği zaman bu efendim Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında arı uğultusu, vızıltısı gibi seslerde falan duyulurmuş. Sahabe bile duyarmış bu sesleri çıngırak sesiyle ve gelir diyor melek diyor bana Allah'ın vahyini getirir ama diyor bana en ağır gelen ve de zorlayan ağır gelen vahyin diyor çeşidi bu çeşittir diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in işte bir Amenen Resulü gibi, Kevser Suresi gibi falan bir iki böyle istisnası haricinde Fatiha'dan Nas'a kadar Kur'an-ı Kerim'in esas Efendimiz Aleyhisselam'a gelme yolu bu yoldur.
Bu şekilde evet.
Bu yoldur.
Evet,
şimdi bu yolda da kısa bir izahta bulunmak istiyorum.
Onu bitirebiliriz Kıymet
Hocam. Şimdi Peygamberimiz insan, Cebrail melek. Şimdi bir insan bir melekle ne şekilde,
İletişime
hangi
geçer.
Seviyede buluşur ve iletişime geçer de oradan o vahiy alabilir.
Yani melek mi insan seviyesine iner, insan mı melek seviyesine
evet,
çıkar?
Yani bilgisayarlarda bile iki program arasında uyuşma olmadığı zaman dosyayı evet, efendim evet. Açamıyoruz. İşte diyelim ki efendim bir karakter, diyelim ki Arapça, Türkçe, diyelim ki onu efendim açamıyoruz. İşte OpenTor olmadığı takdirde, yani %100 bir eşleşme olmadığı zaman iki program arasında onun diyelim ki efendim bir sıhhatli bir çatışma yapamıyoruz. Doğru mu?
Doğrudur kesinlikle hocam.
Şimdi bu örnekte harekette, şimdi birisi melek ve Cebrail.
Büyük
i̇kincisi,
bir melek.
İkincisi Efendimiz Aleyhisselam, o bir insan. Bunlar aynı noktada efendim bir insanla buluşmadan o geçişin sağlanması mümkün değil.
Evet.
Peki nasıl olacak? Burada iki türlü şey var. Birincisi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın iki yönü vardı. Cenab-ı Hak yani Peygamberimizin iki yönü, bir melek yönü vardı bir şey yönü vardı. Cebrail geldiği zaman, Kur'an vahyi getirdiği zaman özellikle Kur'an vahyinde Cenab-ı Hak Efendimizin kalbini, o manevi dünyasını, o meleki tarafını ortaya çıkararak, yükselterek orada Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail'le eşit seviyede bir noktaya geliyor ve orada iletişim sağlanıyor. Ve esas Efendimiz'i yoran, Efendimiz'e esas diyeyim ki efendim daha böyle sıkıntıya sokan
bu tarafta bu,
çünkü bu seçenek oluyor. Ve bütün Kur'an vahyi bu kanalla Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. İkincisi de meleğin Efendimiz Aleyhisselam'ın seviyesine inerek vahiy getirmesi, o da sünnet vahide daha çok bu yolda geliyor. İnşallah daha sonraki programda onu konuşmuş oluruz.
İnşallah kıymetli hocam. Bu noktada vahiy ile alakalı bir programımızda vahiy kelimesinden hareketle muhtevasına bir bakmış olduk. Vahyin çeşitlerine bakmış olduk. Dolayısıyla kıymetli izleyicilerimiz ve değerli dinleyicilerimiz, bu hafta vahiy konusunu ele almış olduk. Rabbim bizlere vahyine şeksiz şüphesiz iman eden kullarından eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.